Ayrım 16.
Toplumsal işlev açısından liderliğinin türüne baktığımızda da görev liderliği ile toplumsal duygusal liderliğinin birlikte gittiğini görüyoruz. Atatürk'ün görev liderliğini çok kabaca iki döneme ayırmak olanağı vardır. Birinci dönem 1919-1923 arasıdır. Bu dönemin görevi düşmanı kovmak, ülkeyi bağımsızlığına kavuşturmak ve yeni devleti kurmaktır. İkinci dönem 1923-1938 arasıdır. Biri siyasal askeri, öteki toplumsal ideolojik olan bu iki dönemli görev liderliğine baktığımızda, kişisel liderliğinin toparlayıcı ve birleştirici işlevinin her iki dönemde de son derece geçerli olduğunu görüyoruz. Birinci dönemde Anafartalar kahramanlığından aldığı güçle işe başlayarak, müdafaa-i hukuk cemiyetleri ve meclisler aracılığıyla ulusal bağımsızlık eylemlerinin simgesi olmuştur. Bileğinin gücü, zekasının ve atılganlığının kararlılık ve birleşmesi ve ileri görüşlülüğü, stratejik ve taktik alanda onun eyleminin simgesi durumuna getirmiştir. Bir başka deyişle birinci görev dönemindeki simge olarak lider, niteliği yani toplumsal duygusal liderlik işlevi ne karizmasına, ne geleneksel otoritesine, ne meşru ve yasal liderliğine dayalıdır. Bu dönemdeki simgesel liderliği doğrudan doğruya başarı öğesine bağlıdır. Bir başka deyişle simgesel liderliğini belirleyen öğe Mustafa Kemal Paşa'nın başarılarıdır. Başarısızlık durumunda liderliğini de yitirecek, eylemin simgesi olmaktan ve toplayıcı bir işlevi yerine getirmekten yoksun kalacaktı. Bu açıdan birinci dönem için görev liderliğinin toplumsal duygusal liderliğini beslediğini söylemek de çok yanlış olmaz. Oysa ikinci dönem için artık durum değişmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin reisi cumhuru Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem karizmasını hem kendi ürettiği karizmasını peşinden getirmektedir hem de yeni devletin yasal ve meşru lideridir. Bu açıdan artık ismi yalnızca çıplak olarak ismi bir simge olmuştur. Bu aşamada birinci aşamanın tersine toplumsal duygusal liderliği görev liderliğini beslemektedir. Dedikleri bir keramet sahibinin sözleri olarak değerlendirilmektedir. Başarı ölçütü liderliğinin bir mihenk taşı değildir artık. Çünkü bu liderlik zaten tarihsel başarı üzerine inşa edilmiştir. Yalnız bu ayrım okuyucuyu aldatmamalı. Değişik iki dönemde ağırlıkları biraz farklı olmakla birlikte Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman her iki liderlik işlevini de ihmal etmemiştir. Sürekli olarak değişen durumların değişen koşullarına göre birinin işlevini, o sırada hangisi başat ise ötekinin desteğini vermiştir. Sonuç olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün gerek karar mekanizmaları, gerekse liderlik işlevleri bakımından değişen koşullara en uygun olan seçenekleri kullandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu noktada karar mekanizmalarını kullanma biçimiyle işlevler arasında küçük bir fark gözükmektedir. Karar mekanizmaları açısından temelde otokratik, görünüşte demokratiktir. Yani bir tercih, bir eğilim, bir davranış kalıbı, bir tür karar mekanizması lehine gözlenmektedir. Buna karşılık liderlik işlevleri açısından toplumsal duygusal liderlik ile görev liderliğinin tümüyle iç içe geçmiş olduğunu görüyoruz. Bu iki liderlik tipi arasındaki tercih ancak toplumsal koşullara ve görevin genel anlamdaki gereklerine göre pek de belirgin olmayan bir biçimde yapılmıştır. Ancak toplumsal işlev bakımından bilimsel soyutlama ile bir işlev başatlığı gözlenebilir. Çoğulcu toplum için tekilci yaklaşım. Bu konuda son bir nokta, karar mekanizmaları arasında otokratik liderliği tercih etmiş olmakla birlikte en azından görünüşte hiç olmazsa görünüşte liderliğin demokratik gereklerine önem vermesi ve daha önemlisi bu otokratik karar yapısı içinde demokratik bir toplum hedeflemiş olmasıdır. Bir başka deyişle Atatürk, model aldığı toplum tipi gereği kendi yaşam süresini aşsa bile sonuç olarak zorunlu olarak çoğulcu bir topluma gidiyordu. Nitekim öyle de olmuştur. Bu açıdan Atatürk'ün çoğulcu bir topluma gidiş yolunda otokratik karar mekanizmasını kullandığını söyleyebiliriz. Atatürk'ün bu konudaki tutumu çoğulcu bir toplum yaratma yolunda tekilci bir yöntem olarak özetlenebilir. 5. Atatürk'ün bireysel liderlik niteliklerine göre değerlendirilmesi. Özellikle sosyal psikologların üzerinde durduğu noktalardan biri lider olan kişinin özellikleridir. Yapılan araştırmalar bir liderde kişisel olarak şu niteliklerin bulunması gerektiğini ortaya koymuştur. 1. Yetenek, zeka, dikkat, rahat konuşma, özgün olma, karar verme gücü. 2. Başarı, bilimsellik, bilgi, fizik başarılar, siyasal başarılar. 3. Sorumluluk, güvenilirlik, girişkenlik, sebat, atılganlık, kendine güven, mükemmelleşme arzusu. 4. Katılma, etkinlik, sosyallik, işbirliği, uyum yeteneği, espri gücü. Bu özelliklere bakıldığı zaman bunların adeta Mustafa Kemal Atatürk için hazırlanmış olduğu düşünülebilir. Birinci özellik olan yetenek konusunda gerek doğuştan gelen gerekse sonradan bilinçli hazırlık döneminde elde ettiği liderlik yeteneklerinin gücü tartışılmazdır. Başarı Atatürk'ün liderliğini sürekli besleyen bir öğedir. Hatta bir anlamda toplumsal liderliğini başarılarına borçludur diyebiliriz. Arkasında tüm cephelerde kazanılmış zaferlerin Anafartalarda simgelenmiş kahramanlığı ile Kurtuluş Savaşı'na girmiştir. Bağımsızlık savaşında elde ettiği başarıdır ki ona 600 yıllık bir imparatorluğu ve geleneksel toplumsal düzeni tarih sahnesinden silmek olanağı vermiştir. Sorumluluk sözcüğü ise yaşamının bütün aşamalarında Mustafa Kemal Atatürk'ün hemen hemen ayrılmaz bir özelliğidir. Her an sahip olduğu yetki ve sorumluluk alanlarını genişletme çabası onun ihtiraslı liderliğinin bir parçasıdır. Anafartalar Komutanlığından tutun da Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yürüttüğü başkomutanlık olayına dek hemen her an sorumluluklarını artırma çabasına tanık oluyoruz. Hiç kuşkusuz bu çabanın ardında birinci olarak kendine güveni, ikinci olarak yetkilerinin de sorumlulukları oranında artacağının bilinci yatmaktadır. Yine sorumluluk özelliğinin ardından yatan girişkenlik, sebat ve atılım gibi nitelikler hem Mustafa Kemal'in ayrılmaz parçalarıdır. Katılma, Atatürk'ün ömrü boyunca ihmal etmediği sofrasının simgelediği bir ilkedir aslında. Çevresindekileri grup için işlevsel olan sofrasının yanında hemen hemen bütün devrimleri geniş halk kitleleriyle diyalog kurarak gerçekleştirmiş olması, onun katılma ilkesine verdiği toplumsal önemi gösterir. Aslında siyasal ideolojisinin kuramsal temelleri de dinsel geleneksel erke karşı halk katılımına önem vererek bu özelliğe aynı zamanda siyasal bir içerik de kazandırmıştır. Kendi yaşamı süresince kuramda kalan bu siyasal ilke, sonradan çok partili demokrasiye kadar gelişen sistemin soyut fakat temel ilkelerinden biri olmuştur. Ayrıca katılmanın sosyal psikolojik bütün gereklerini sürekli olarak yerine getiren bir liderdir Atatürk. Sürekli olarak yakın çevresinde büyük gruplar tutmuş, bunlarla yüz yüze ilişkilerini sürdürmüş ve gerek siyasal gerekse toplumsal eylemlerini bunlarla birlikte gerçekleştirmiştir. Görüldüğü gibi sosyal psikolojinin saptamış olduğu liderlik özellikleri Mustafa Kemal'in nitelikleriyle büyük bir uyum içindedir. Devrimci liderlik, uyumcu liderlik. Şimdi konuya bir başka açıdan bakmaya çalışalım. Bilindiği gibi Atatürk'ün en önemli özelliği liderlerinin devrimci bir çizgide oluşudur. Bir başka deyişle Atatürk toplumuna ve çevresine uyum sağlayan bir lider değil, tam tersine onların yıllar boyunca içinde yoğurdukları değerler sistemine karşı çıkan bir liderdi. Sosyal psikoloji bilimi, özellikle toplumsal duygusal liderlik rollerinin ancak grubun kural ve değerlerine uygun olduğu oranda yerine getirilebileceğini bize bildirmiştir. Burada açık bir çelişkiyle karşılaşıyoruz. Nasıl oluyor da tüm değerler sistemini alt üst eden bir lideri toplumsal duygusal açıdan da toparlayıcı ve birleştirici olarak niteliyoruz? Lider ve yakın çevresi. İşte bu noktada bazı saptamalar yapmak gerekmektedir. Birinci olarak Atatürk'ün yakın çevresinin zaman ve eylem içinde somut hedeflerin belirlenmesiyle değişmiş olduğunu belirtmeliyiz. Düşmanı ülkeden kovma eylemi yeni bir devlet, yeni bir toplum kurma eylemine dönüştükçe çevrede değişir. Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele hep böyle değişen çevre sonunda dışlanmış kişilerdir. Buna karşılık İsmet İnönü, Kılıç Ali, Nuri Jonker, Salih Bozok gibi eski arkadaşlarıyla Falih Rıfkı Atay, Eşref Ünaydın, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi yazarlar yakın çevrenin değişmez kişileridir. Bu kişilere yakından baktığımızda bunların hem Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliğine yani kişisel liderliğine iman ettiklerini hem de onun amacını ve hedeflerini benimsediğini görüyoruz. Aslında yakın çevrenin değişmesi, yakın hedefini gerçekleştirmek için genel bir ittifak cephesi kuran bütün liderlerin ortak eylemi ve yazgısı gibi görünmektedir. Çünkü yakın hedef, büyük devrimcilerde hemen hemen her zaman doğrudan doğruya siyasal iktidarı ele geçirmek amacını belirler. Fransız devriminde de böyle olmuştur, Rus devriminde de, Çin devriminde de. Genellikle ya iç ya da dış bir düşmana karşı oluşturulan cephe, düşman, lider siyasal iktidara el koyunca dağılır. Çünkü artık yeni siyasal iktidar ile nereye gidileceği sorusu ortak düşmana karşı cephe oluşturmuş olan liderler arasındaki görüş ve yaklaşım farklarını ortaya çıkarır. Bu farklar üzerine kurulan iç iktidar savaşımını da genellikle en gerçekçi, dolayısıyla en güçlü lider kazanır. İşte Mustafa Kemal eyleminde de aynen böyle olmuştur. Düşmanı vatandan kovmak için oluşturulan cephe, iş Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine geçmek biçimine dönüşünce farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu savaşı da gerek gerçekçiliğinden, gerekse bilinçliliğinden ve kararlılığından dolayı Mustafa Kemal Paşa'nın kazanması hiçbir anlamda sürpriz değildir. Böylece yakın çevresiyle sürekli bir etkileşim içinde bulunan ve bundan dolayı da birleştirici ve toparlayıcı nitelik sahibi görünen Atatürk'ün aslında devrimci niteliğiyle yakın çevresini kendisine ayak uyduramayanlardan temizlediği birinci gerçektir. Bir başka deyişle devrimci lider, yakın çevre içindeki toparlayıcılık ve bütünleştiriciliği ancak kendisine ters düşen grup üyelerinin tasfiyesiyle olanaklı duruma getirmiştir. Bunun en belirgin kanıtı Atatürk'ün yakın çevresiyle hesaplaştığı büyük nutkudur. Daha ileriki bölümlerde göreceğimiz gibi Büyük Nutuk hem bir tarih belgesi hem de Atatürk'ün yakın çevresiyle bir hesaplaşmasıdır. Mustafa Kemal ve Aydınlar. İkinci olarak dikkate alınması gereken nokta, Mustafa Kemal'in yola çıkarken toplumun geniş halk kitlelerine ve siyasal toplumsal düzenine ters de gelse, alt grup kültüründen etkilenmiş ve bu grubun temsilcisi olarak davranmış bulunmasıdır. Bu alt grup kültürü o dönemde tarihsel bir birikimi yansıtan bir biçimde münevverlerin ve ordunun imparatorluğu kurtarmak için bulduğu batılılık reçetesiyle simgeleniyordu. Her ne kadar Mustafa Kemal'in batılılığı kendisinden önce batıcılardan bir batı kuyrukçusu olmamak ve iki toptancı olmak konularında farklılıklar gösteriyorduysa da yine de sosyal psikolojik desteği imparatorluğun içindeki batıcı gruptan aldığı bir gerçektir. Üstelik de batıcı düşüncelerin batı etkisine en açık olan Harbiye'de odaklaştığı düşünülür ve Mustafa Kemal olayının ordunun başat rol oynadığı bir kurtuluş savaşı biçiminde geliştiği hatırlanırsa bu desteğin anlamı ve önemi açıkça ortaya çıkar. Üçüncü olarak dikkate alınması gereken nokta, Mustafa Kemal Atatürk'ün eylemi için yaptığımız çözümlemelerin onun tüm yaşam ve eylemini kapsamasıdır. Oysa bütün bu eylem süreci içinde Atatürk çeşitli görevler, işlevler ve roller yüklenmiştir. Üstelik bu eylemin belki vurucu niteliği 1919-1923 arasıdır ama asıl uzun zaman 1923-1938 arasında geçirilmiştir. Bu açıdan düşünüldüğünde de çözümlemelerin Cumhurbaşkanlığı dönemindeki tutum ve davranışlara sınırlı bir ölçüde de olsa ağırlık vermesi olanağıdır. İşte bu üç öğe ile birlikte düşünüldüğünde Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci niteliğiyle birleştirici, toparlayıcı, toplumsal duygusal liderlik işlevinin nasıl uzlaştığı daha da iyi anlaşılabilir. Şimdi sosyal psikoloji açısından toplumsal duygusal liderlik işlevinin yerine getirilmesindeki ilkeleri Atatürk'ün eylemiyle karşılaştırmak ilginç olabilir. 1. Grup liderliği ilkeleri ve Atatürk. Homans, bir grubun bütünlüğünü ve niteliklerini koruyucu liderliğinin kuralları olarak 11 ilkeyle saptamıştır. Lider durumunu, yani liderliğini korumalıdır. Mustafa Kemal Atatürk'e bu ilke açısından baktığımızda sürekli olarak bir lider gibi davrandığını ve tüm ilişkilerini liderliğini koruyacak biçimde düzenlediğini görüyoruz. Aslında kendisine şef, asker mi, sivil mi olmalı diye sorulan bir soruya şef, şef olmalı, ister sivil, ister asker yanıtını vermesi bu konudaki bilincini yeterince vurgular sanırım. Üstelik kendisinin de büyük nutukta vurguladığı gerçek, yakın çevresiyle hesaplaşması ve onları hem mantığın hem de tarihin önünde kendi liderliğiyle yargılaması değil midir? Lider, grubun kurallarına uymalıdır. Böylece daha etkili olur. Homans'ın saptadığı bu ilke, Mustafa Kemal'in liderliği açısından son derece ilginç bir denek taşı niteliğindedir. Her şeyden önce küçük grup dinamiği bakımından Atatürk'ün kendi kurallarını kendisinin koyduğuna işaret etmeliyim. Bir başka deyişle Atatürk, kendi grubu içinde kendi uyacağı kuralları kendisi saptayan bir liderdi. Grubun öteki üyeleri ister istemez bu kurallara uyarlardı. Buna karşılık toplumsal açıdan özellikle toplumsal devrimleri birer birer uygulamaya aktarırken, toplumun nabzını sürekli elinde tutmuş, yerleşmiş gelenek ve görenekleri temsil edenlerle işbirliği yapmıştır. Böylece bir yandan devrimci kuralları kendi grubu içinde dikte ederken, öte yandan büyük grubun kurallarını dikkate almış ve toplumsal boyutta kural değişikliğine giderken yine mevcut güç dengesinden yararlanmıştır. Bu tutumun örnekleri Dürrizade'nin fetvasına karşılık Anadolu ulemasından aldığı karşı fetva, şapka devriminde Diyanet İşleri Başkanı'nı ikna ederek ilk şapkayı ona da giydirmesi, padişahın muhtemet adamı Fevzi Paşa'yı ikna ederek sürekli yanında tutması gibi olaylardır. Bu konuda çok aydınlatıcı bir bilgiyi yine Falih Rıfka'da görüyoruz. Fevzi Çakmak devletin ne görevinin adamıydı? Muhafazakarlardı. Devrimlerden hiçbirinin taraflısı olmadığını bilirdik. Genelkurmay Başkanlığından ayrılıncaya kadar eski yazıyı kullanmıştır. Atatürk belli başlı devrim kararlarını verdikten sonra bir defa pek sevdiği Diyanet İşleri Reisi Hoca Rıfat Efendi'yi çağırıp onu tatlı dille kandırır, sonra şimdi Mareşal'e gidelim derdi. Biri camilerin ve hocaların, biri ordunun başıydı. Açıkça görüldüğü gibi mevcut kurallar açısından küçük gruba tam egemen, büyük grubu ise yönlendirmekte pek ustaydı. Sanırım devrimcilik ile mevcut yapının değerler sistemini kendi doğrultusunda en iyi uzlaştıran tarihsel kişiliği son derece özgündür. Lider, liderliğinin sorumluluklarını yerine getirmelidir. Grup kendisinden lider olarak ne gibi roller bekliyorsa onların tümüne uymalıdır. Yoksa grubun güvenini, dolayısıyla liderliğini de yitirir. Bu ilke Mustafa Kemal için tartışılmaz bir gerçeği vurgular. Daha önceki bölümlerde de belirttiğim gibi Atatürk bırakınız mevcut sorumluluklarını, sürekli olarak sorumluluk alanını genişletmek için çaba harcamış bir liderdi. Pek doğal olarak bu davranışını küçük grup içinde de görüyoruz. Sofrasında olup bitenlerin ciltler dolusu anı yaratmış olması bile bu ilkenin nasıl uygulandığının küçük bir belirtisidir. Bu anılarda göze çarpan ortak nokta, hangi işin sorumlusu bulunuyorsa, örneğin Kurtuluş Savaşı ya da Cumhuriyet Türkiye'sinin yeni atılımları, o sorumlulukla ilgili tartışma ve konuşmaların sofraya egemen olmasıdır. Lider emir verirken kurulmuş olan iletişim kanallarını kullanmalıdır. Böylece daha etkili olur. Bu ilke açısından da kendi çevresi bakımından farklı, toplum açısından farklı değerlendirmeler yapmak olanaklıdır. Bir kez kendi yakın çevresini kendi yapan, dolayısıyla ona egemen bir lider olarak hiç kuşkusuz iletişim kanallarını da Atatürk kurmuş ve kullanmıştır. Toplum açısından ise devrimci eylemi sırasında da topluma egemen olduktan sonra da geleneksel, yasal ve meşru kanalları kullanmaya özen gösterdiğini söyleyebiliriz. Örneğin Samsun'a ayak basarken cebinde yöredeki sivil ve asker bütün görevlilere emir verme yetkisini taşıyan bir belge vardı. Bu belge sonradan kendisine baş kaldıracağı ve hiç kuşkusuz daha o zaman baş kaldırmaya karar verdiği padişahın bürokrasisinden alınmıştır. Olaylara yakından baktığımızda bu belgeyi almak için oldukça uğraştığını ve birçok yakın arkadaşından bu konuda yardım aldığını görüyoruz. Çok sonraları gerek meclisle çalışmaya başladıktan, gerekse cumhuriyeti kurup başına geçtikten sonra da hep yasal ve meşru kanalları kullandığı bilinen gerçekler arasındadır. Niçin böyle yapmasın ki? Padişahın hükümetinin yetkilerini bile kendi eylemi için kullanan bir büyük taktisyen, kendi kurduğu düzenin kanallarını zorlayarak onu güçsüzleştirir mi? Mustafa Kemal Atatürk kendi ürünlerine herkesten çok özen göstermesi, meclis olsun, cumhuriyet olsun, hükümet olsun, onların üstüne herkesten çok titremesi gerektiğini bilen bir liderdi. Çünkü liderliği ile ürünleri iç içe girmişti. Bu anlamda toplumsal olarak da hem gücünü geleneksel yapıdan almış hem de sonra kendi kurduğu yapı ile bütünleşerek kendi kendini gerekse yapıyı daha sağlam temellere oturtmuştu. Lider boyun eğilmeyecek emirler vermemelidir. Yoksa liderliği sarsılır. Hobbes'in saptadığı bu beşinci ilkeyi nedenle bilinçle uygulamış olduğu insanı gerçekten şaşırtır. Bilindiği gibi Atatürk'ün en önemli niteliği gerçekçiliğidir. Bu gerçekçilik yalnız toplumsal ve siyasal koşulların değerlendirilmesinde değil, kendi rolü açısından da son derece çarpıcıdır. Eski arkadaşlarından Asaf İlbay'ın aktardığı şu anı, durumu bütün çarpıcılığı ile ortaya koyar. Ankara'da bir şölende çok güzel düzenlenmiş olan köşkün salonlarında ve iyi düzenlenmiş bahçede çok güzel bir gece geçirdik. Cumhurbaşkanı Nevzat Tandoğan Bey'e iltifat ediyor, bol ölçüde içki sunuyordu. Nevzat Tandoğan Bey içkiye karşı koyuyor ve gazinin iltifatları ile kendinden geçmiş görünüyordu. Bir ara gazi İsmet Paşa'ya seslendi. Vali olgun adama benziyor. İçki ya içilir ya da hiç içilmez. Dimağı alkole dayanıklılık göstermeyenler içkiden kaçınmalıdır. Ve hemen Nevzat Tandoğan Bey'e şu soruyu sordular. Normal veya alkollü kafe ile verilen emirler hemen yapılmalı mıdır? Emirleriniz koşula bağlı olmadan uygulanır paşam. Neden böyle oluyor? Milletin temsilcisi, devletin başkanısınız, amiri mutlaksınız paşam. Hayır, benim her emrim yapılır çünkü benden yapılmayacak emirler çıkmaz. Emrinin yapılabilirliğini devlet başkanlığından da millet temsilciliğinden de üstün tutan bir lider, hiç kuşkusuz gerçekçilik bakımından da tarihte eşi ender görülen bir kişidir. Üstelik aynı lider zamanında askerlerine ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum diye emir verebilen bir komutandır. Lider toplumsal ilişkilerinde de izleyicilerine liderlik etmelidir. Böylece liderliği pekişir. Bütün toplumsal duygusal ağırlıklı ilkelerde olduğu gibi bu ilkede de sofra yine işlevini görmek üzere ön plandadır. O dönemin Ankara'sı zaten toplumsal yaşamı olmayan bir kenttir. Falih Rıfkı da uzun uzun zaferden sonra Ankara'nın sefaletini anlatır. Durum o kadar acıklı, toplumsal yaşam o denli sönüktür ki sefaretlerin yemeklerine çağrılanlarla Çankaya'ya çağrılanlar çoğu zaman aynı kişiler olur ve çağrı tarihleri çakışınca sefaretlerin masaları boş kalır. İşte bu ortam içinde Atatürk'ün sofrası hemen hemen tek canlı merkezdir. Yine aynı dönemde yıldızı parlayan Karpiç gibi yerlere uğramayı da Atatürk ihmal etmez. Aslında bu ilke Atatürk'ün devrimciliğiyle en iyi çakışkan ilkedir. Çünkü Atatürk toplumsal ve kültürel devrimlerinin pek çoğunu kendi güçlü liderliğine dayanarak yaptığından zaten öncülük etmek zorunda kalmıştır. Bunun en tipik örneği kadınlı erkekli, danslı, alafranga balolar ve toplantılardır. Sürekli olarak bu toplantılara öncülük etmiş, bu toplantılarda karı koca arasını bulmaktan tutun da çift evlendirmeye dek hemen her etkinliği göstermiştir. Bu konuda şu satırlara bir bakmak insana durumu hemen anlatabilir. Gül Cemal vapurunda verilen ilk deniz balosunda gazi hiç fasıla vermeksizin 1 saat 15 dakika muhtelif bayanlarla dans etmek suretiyle o günün mukavemet rekorunu kırmıştı. Toplumsal ilişkilerde liderlik, onun devrim strateji ve taktiği içinde önemli bir yere sahipti. Hatta evlenmesi bile bu nedene bağlanabilir. Kadına toplumda layık olduğu yeri vermek, ulusal liderliğini bir kadınla paylaşarak batı türü toplumu yaratırken cinsler arası eşitliği de sağlamak. Lider genel olarak bir üyeyi öteki üyelerin yanında suçlamamalı ya da övmemelidir. Çünkü bu yolla grubun iç dengesi bozulabilir. İşte Atatürk'ün açık ve seçik, hiç uymadığı, hatta tam tersine davrandığı bir toplumsal duygusal liderlik ilkesidir bu. Aslında Homans'ın belirlediği toparlayıcı ve grubun bütünlüğünü sürdürücü ilkelerle Mustafa Kemal Atatürk'ün eylemi arasındaki fark bu ilkenin çözümlenmesinde bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmaktadır. Homans'ın saptadığı ilkeler genel doğrulardır. Bir başka deyişle küçük grup dinamiğinin evrensel kurallarını belirtir. Oysa Atatürk olağanüstü bir eylemin olağanüstü bir lideridir. Bu yüzden insanları yönlendirmek açısından ne denli yetenekli olursa olsun kurallarını kendi koyan bir liderin tutum ve davranışı içindedir. Buraya dek incelenen ilkeler hep onun işine geldiği için ve işine geldiği biçimde uygulanmıştır. Mustafa Kemal'in uygulanması ile sosyal psikolojik ilkelerin çakışması, onun liderlik yetenekleri yoluyla eylem içinde el yordamıyla bulduğu taktiklerin gerçekçiliğinden doğar. İşte aynı gerçekçilik, devrimci bir lidere yakın çevresine genel olarak boyun eğmek yerine ona egemen olmak seçeneğini sunmuştur. Genel olarak diye ayrıç içinde belirttim çünkü Menemen olayında olduğu gibi kimi olaylarda özellikle reisi cumhur olduktan sonra yakın çevresine boyun eğdiği de çok görülür. Yine de özellikle insan sınama yeri olan sofrada özellikle belli düşünceleri ve eylemleri topluma şırınga etmeye hazırlanırken tümüyle devrimci bir liderdir. Tüm kişileri kendi eyleminde sınayan ve kullanmaya hazırlanan bir devrimci lider. Bu nedenle de yukarıdaki ilkenin tam tersini hemen hemen tüm yaşamı boyunca uygulamıştır. Çünkü amaç kendi ezici gücünü de ortaya koyarak yani insanları övüp yücelterek ya da yerip eleştirerek devrimci uygulamaları pekiştirmektir. Bu amaç onun için o denli önemlidir ki daha önce aktardığım mektupçu Osman Ergin olayında olduğu gibi sırf çevresine gösteri olsun diye aslında beğendiği bir kişiyi bile sofrasından kovabilmekte, böylece örneğin yazı devriminin önemini belirtebilmektedir. Lider bütün durumu dikkate almalıdır. Grubun bütünlüğü ve uzlaşmaya dayalı dengesi ancak böyle sağlanır. Atatürk bütün eylemi boyunca kendi yakın hedefine inanmış ve bağlanmış kişiler arasındaki dengelere çok dikkat etmiş bir liderdir. Bir yandan yakın hedefine, ki bu hedefler çok ince bir hesap ve zamanlama ile hazırlanmıştır, karşı çıkanlarla amansız bir biçimde savaşırken, öte yandan buna katılanlar arasındaki sürtüşmeler ve uyuşmazlıklar açısından hem iş görebilme ölçütüne göre değerlendirdiği insanlara görev vererek hem de onlar arasındaki sorunları çözerek aslında tam bir toparlayıcı rol oynuyordu.